Ayrım 30, Kale, Bowers Dosyaları 2, Stephen James, Sayfa 391, 75. Bölüm. Lian Huan'ı sorgulamaya başlamadan önce cihazı bulduğumu bilmesi iyi olur diye düşündüm. Sorgulamada konusu geçer miydi bilmiyordum. Ancak Lian Huan'ın olabildiğince çok bilgi sahibi olmasını istedim. Bu nedenle Lian Hua ile birlikte dedektif Dan'ı sorgulama odasına doğru takip ederken dedektifin söyleyeceklerimi duymadığından emin olabilmek için yavaş yürümeye başladım ve sonra Lian Hua'ya cihazı bulmuş olduğumu fısıldadım. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama güvenli bir yerde dedim. Hala delil odasında. Daha sonra onu oradan alabiliriz, sadece bilmeni istedim.
Güzel, teşekkür ederim.
Asansöre biner binmez Dan odayı hazırlattı. Sorgulamayı 411 numaralı odada yapacağız dedi.
Aslında hayır, sorgulamayı biz yapmayacağız dedi. Ben yapacağım.
Ben sadece arkada oturup izleyeceğim.
Ben odaya yalnız gireceğim dedi Lian Hua.
Dan yılana benzeyen kollarını göğsünde kavuşturdu. Anlaşmaya göre ben izleyecektim.
Çift taraflı camın arkasından bunu yapabilirsiniz. Ben odaya tek başıma gidiyorum.
Dün gece adama saldırdın dedi Dan.
Eğer adamın güvenliği için endişeleniyorsan sana garanti veririm ki senin deyiminle onu yeni oyun arkadaşları bekleyen düzinelerce adam dolusu hapishaneye gönderdiğimizde sağlam olacak.
Asansörün kapısı açıldı ve Lian Hua ileriye doğru bir adım attı. Dan yana çekilmeyi reddetip Lian Hua'nın önünde durdu. Tam müdahale edecektim ki Lian Hua Dan'ı baştan aşağıya süzüp
''Belki yanlış anladınız dedektif. Sizden izin istemiyorum. İşbirliği yapmanızı istiyorum. Eğer yardımcı olursanız burada kalıp izleyebilirsiniz. Aksi takdirde Tayman Gray Smith'i arayıp davadan alınmanızı isteyeceğim. Hangisini tercih edersiniz?''
Bir an dişlerini sıktı ama sonunda yumuşadı. ''Pekala, dediğiniz gibi olsun. Fakat işler ters giderse ister FBI ajanı olun, isterse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, umurumda değil. Olaya müdahale ederim.
Ağır adımlarla izleme odasına doğru yürüdü. Bir süre Lian Hua ile kaldım. Onunla birlikte odaya girip yanında olmak, onu korumak istiyordum. Belki geri kafalı bir adamım ama onun için ejderhaları bile katledebilirdim.
Gerçi onun bunu tek başına herkesten çok daha iyi yapabileceğini biliyordum. Yanında birilerinin olmasını istemediğinden emin misin?
Ben iyiyim.
Sesini keskin bir öfke kaplamıştı. Bunun bana karşı olmadığını biliyordum.
Öldürülen 7 kadın yüzünden mi?
Lian Hua'nın ince ve çok çekici bir yüzü vardır. Ancak şimdi çene kasları gerilmişti ve bu da yüzünü gerginleştirmişti. Daha önce onu hiç böyle görmemiştim.
Onlar ölürken filmlerini çekti.
Biliyorum. İnternette yayımlandı.
Bu nedenle?
Ben iyiyim gerçekten.
Ben sadece... Yeter Patrick. Bir adım geri attı. İnce kolları gerilmişti. Yeter lütfen. Bazen sınırları zorluyorsun. Çok ileri gidiyorsun. Bu yaptığın bir duvar örüyor. Anlıyor musun? Bunu yapma. En azından bana yapma. Ben iyiyim. Şimdi lütfen gitmem lazım.
Daha cevap veremeden beni sözlerinin girdabı içinde serserlemiş halde bırakarak bir hışımla yanımdan geçip gitti. İçimden bir ses özür dilemem gerektiğini söylüyordu. Ancak yanlış bir şey yapmış olduğumdan pek emin değildim. Sadece birkaç saat içerisinde benim için hayatta en değerli iki kadının, Lian Hua ve Tessa'nın kızgın bir şekilde arkalarını dönüp gitmelerine neden olmuştum. En sonunda özür dileyip peşinden gitmeyeceğimi anladığımda koridorun sonundaki izleme odasına gidip dedektif Dan'a katılmaya karar verdim. Tessa'nın pudra kutusu olmadığından hayatın lobisindeki bir lambanın ışığının kavisli yansımasını kullanarak göz farını tazeliyordu. Riker birkaç dakika içerisinde gelirdi ve Tessa güzel göründüğünden emin olmak istiyordu.
''Hey!'' Riker birden ortaya çıkıp Tessa'yı afallattı. Otelin ana girişindeki döner kapılar yerine yan kapıların birinden gelmiş olmalıydı. Üzerinde kot pantolon ve pantolonunun dışına çıkmış pamuklu, alttan düğmeli bir gömlek vardı. Tessa gözünün önüne düşen saç tutamını eliyle geriye atıp makyaj malzemelerini kaldırdı. ''Hey!'' Ayağa kalkarken Riker sırıtarak bir şişe antibakteriyel sabunu uzattı. Bu işini görür mü? Umarım görür. Şişeyi alıp el çantasının içine zar zor yerleştirdi. Riker onu izledi ve muzurca gülümsedi. Kuzgun uçmaya hazır mı peki?
Cevabım evet.
Birlikte kapıya doğru yürüdüler. Motosikletim arkada. Motosikletler için vale park hizmeti yok.
Motosiklet mi? Ne kadar havalı, markası ne?
Honda. Bir Harley değil ama uzun süre idare eder. Tessa için kapıyı tuttu.
Pekala, şimdi söyle bakalım.
Poe'nun şiirinden dolayı mı sana kuzgun diyorlar?
Tessa'nın içinde garip bir tür ev özlemiyle karışık pişmanlık ve öfke alevlendi.
Bir çeşit takma isimdi işte.
Sana bu ismi üniversitedeki arkadaşların mı taktılar?
Şimdi de yüzü kızarmıştı. Demek gerçekten de onu 18 yaşının üzerinde sanıyordu. Üniversiteye gittiğini düşünüyordu.
Hayır, eskiden güvendiğim biri.
Tessa'yı motosikletine doğru götürdü.
Of, bir erkek olmalı. San Diego Devlet Üniversitesi'ne giden beceriksizlerden biridir kesin. Oraya gidiyordu değil mi?
Ben Denver'da okuyorum.
Bu doğruydu ama doğrunun tamamı değildi.
San Diego'ya tatile geldim.
Süper. Riker Tessa'nın el çantasını motosikletin üstüne koydu ve sonra kendisi de üzerine atladı. Tessa da arkasına bindi. Pekala dedi, gezmeye hazır mısın?
Hazırım.
Tessa kollarını Riker'ın beline sıkıca doladı. Riker motoru çalıştırdı ve oradan uzaklaştılar.
76. Bölüm. Lien Hua yıllar boyunca akla hayale sığmayan korkunç olaylarla karşılaşmış ve bu olaylar karşısında soğukkanlılığını ve kontrolünü hiçbir zaman kaybetmemişti. DVD'leri duyduğundan beri ailesinden kimsenin sözünü etmediği kazayı düşünüyordu. Zedelenmiş masumiyet. Konsantre ol, dikkatinin dağılmasına izin verme. Aranjman asla aynı olmayacaktı. Durup sorgulama odasının hemen köşesindeki duvara yaslandı, kendini toparlamaya çalıştı. Neden Patrick bir türlü onu korumaya çalışmaktan vazgeçmiyordu? Tamam, peki bunun gururunu okşadığını kabul ediyordu. Ancak bakış açısını kötü etkilemeye ve tarafsızlığını gölgelemeye başlamıştı. Odaklanmalı ve Patrick'e olan duygularının dikkatini dağıtmasına izin vermemeliydi.
Korunmaya muhtaç değilim. Bunu tek başıma yapabilirim.
Patty aklından atıp düşüncelerini toparlamak için bir süre orada durdu ve sonra köşeyi dönüp sorgulama odasının önünde duran iki memura işaret etti. Kapıyı açtılar ve Lien Hua içeri girdi. İzleme odasının kapısını ardına kadar açtım. Belki Lien Hua'ya, belki Tessa'ya, belki de kendime öfkeliydim. Hangisi olduğundan emin değildim. Tek bildiğim Lien Hua'ya karşı özel hisler beslememe izin vermemem gerektiğiydi. Tüm sorun buydu. Tarafsız olmamı engelliyor, bir adım geriye atıp olayları açıkça görmemi zorlaştırıyordu. Dedektif Dan yüzü çift taraflı cama dönük bir biçimde masaya oturmuş, önündeki not yığınına ve dosyalara gömülmüştü. Onunla konuşacak havada değildim. Onun yerine camdan Creighton Malice'a baktım. Lien Hua biraz önce odaya girmişti ve Malice onu soğukkanlılıkla izliyordu. Kara gözleri Lien Hua'nın her adımını takip ediyordu. Ben onu görebiliyordum ancak o beni göremiyordu. Herkes çift taraflı aynanın ne olduğunu bilir. Duvardaki büyük aynanın aslında polisler için bir pencere olduğu bilinir. Fakat yine de şüphelileri konuşturmak için inanılmaz derecede etkilidir. İnsanlar kendilerini izlemekle meşgulken başkalarının da onları izlediğini unuturlar. Melis oturuyordu. Ayak bilekleri zincirlenmişti. Elleri kelepçeliydi ve kısa bir zincirle masaya bağlanmıştı. Lien Hua'nın sol tarafındaki duvarda çeşitli haritalar ve suç mahallinin fotoğrafları asılıydı. Odanın köşesinden bir sandalye alıp Melis'in tam karşısına çekti. Dedektif Dan birdenbire ayağa fırlayıp çift taraflı cama doğru yürüdü.
Bu durumdan pek hoşnut olmadığımı size söylemem lazım.
Ajan Jiang başının çaresine bakabilir.
Demek istediğim bu değildi.
Oh, ona doğru yürüyüp kolumu cama yasladım.
Tam olarak ne demek istiyorsunuz?
Bana baktı.
O bir kadın.
Fazla ileri gidiyordu, hem de çok fazla. Evet, o bir kadın, dedektif. Ağzınızdan çıkanlara dikkat etseniz iyi olur. İyi niyetli bir insan olduğum için sizi dostça uyarıyorum. Ancak benim de sabrımın sınırları var. Şimdi lütfen saçmalamayı kesin. Sorgulama odasını işaret etti. Merlis denen bu adam kadınlarla iyi oynuyor. Onları baştan çıkartıp işkence yaparak öldürüyor. Orada Lien Hua ile birlikteyken daha güçlü ve her şey kendi kontrolündeymiş gibi hissedecek. Onunla oynamasını istemiyorum.
Siz Ajan Jiang'ı tanımıyorsunuz.
Evet, haklısınız, tanımıyorum. Zaten bu yüzden onun için endişeleniyorum.
Lien Hua camın diğer tarafında yerini aldı ve not defterini çıkarıp sorgulamaya başladı.
77. Bölüm Karanlık Oyuklar. Lien Hua masanın diğer tarafında oturan Creighton Mallis'in simsiyah yuvarlak gözlerine baktığı zaman aklına bu geldi. Hislerini ve ruh halini anlayabilmek için onun gözlerini inceledi. Ancak hissiz ve boştular. Onu baştan aşağıya süzdüğünde sol elinin gazlı bir bezle sarılmış olduğunu fark etti. Büyük bir olasılıkla dün gece Ralph ile boğuşurken yaralanmıştı. Günün erken saatlerinde kaburgalarını muayene eden doktor elini de tedavi etmiş olmalıydı. Odada olan her şey çift taraflı camın diğer tarafındaki bir kamerayla çekiliyordu. Ancak yıllar içerisinde Lien Hua görünürde bir kayıt cihazının bulunmasının insanları etkilediğini keşfetmişti. Bu nedenle bazen kayıt cihazını yanına almazdı. Fakat bugün tam önüne Creighton'ın uzanamayacağı bir yere yerleştirmişti. Mallis bir beton parçasına benzeyen masanın üzerinde tam ortalarında duran ses kayıt cihazına baktı ve sonra gözlerini Lien Hua'ya çevirdi. Yılışıkça sırıtıp susuyordu.
Burada olmanın sadece bir sebebi var Lien Hua. Cinayetler hakkında bildiklerini öğrenmek amacından sapma.
Kaydet düğmesine bastı.
Ben FBI'den özel ajan Jiang.
Senin kim olduğunu biliyorum Lien Hua. Seni ben istedim.
Pekala, o zaman avukatlarla ve giriş konuşmalarıyla zaman kaybetmemize gerek yok. Çünkü ben de senin kim olduğunu biliyorum.
Bundan pek emin değilim. Pis sırıttı. Muhtemelen duymuşsundur. Bana saldırdığın için hakkında suç duyurusunda bulunmuyorum. Bir iki santim daha yana vursaydın kaburgalarımdan birkaçını kırabilirdin. Belki ciğerimi bile delerdin. Bir kız için hiç de fena bir tekme değildi.
Lien Hua'ya Melis'in sesi sanki açık bir yaradan geliyormuş gibi geldi. Onu duymazlıktan gelip dijital kayıt cihazına doğru konuştu.
Tarih 18 Şubat 2009, saat 15.53. Neville Worcester Lewis'i sorguluyorum.
Bay Lewis, hiçbir baskıya ve mecburiyete maruz kalmadan kendi rızanızla burada bulunduğunuzu ve yanınızda avukat bulundurmamayı tercih ettiğinizi teyit etmek istiyorum. Bu ifadelerin hepsi doğru mudur?
Hepsi doğrudur. Haklarımı okudum. Söylediğim ve yaptığım her şeyin aleyhime kullanılabileceğine vesaire vesaire. Bir sürü saçmalık işte. Haydi artık başlayalım.
Lien Hua sandalyesine yaslandı.
Cassandra iyileşecek, Neville. Oraya zamanında geldik, başaramadın.
Şaşırmış gibi yaptı.
Başaramadın mı? Oh, anlıyorum. Aslında bununla ne demek istediğinizden pek emin değilim, özel ajan Jiang. Bu sabah avukatlarım bana 7 tane kadının öldürüldüğünü söylediler. Ne kadar trajik. O zaman bu hepsinin bulunduğu anlamına mı geliyor? Demek istediğim cesetlerin...
Sustu ve bekledi. Ancak Lien Hua cevap vermedi.
Ajan Jiang, .350 vuruş yapan bir beyzbol oyuncusu yıldız oyuncudur. Eğer bir oyunda 8 atıştan 7'sini tutturmuşsan bu ortalama .875 vuruşum var demektir. Tabii ikinci ligde yapmış olabileceğim vuruşları hiç saymıyorum bile. Hiç de başarısız sayılmam. Tam tersine ligin yıldız oyuncusu sayılabilirim.
Bu herifi bir güzel benzetmek hemen şimdi yere yapıştırmak istiyordu.
Adını nereden bildiğini öğrenmemiz lazım dedim düşüncelerimi yüksek sesle söyleyerek. Ofisle bir bağlantısı var mı öğrenmeliyiz.
Üzgünüm dedi Dan. Ben sadece izlemek için burada bulunuyorum. Başarısızlık.
Bina, bina. İzlemeye devam ettim. Lian Hua, Creighton Malice'in vuruş ortalamaları ile ilgili yorumlarından hiç etkilenmişe benzemiyordu. Not defterine bir şeyler karaladı ve sonra yazdıklarını görmemesi için defteri ters çevirip ayağa kalktı. Lian Hua'nın aklına birden Cassandra'nın su deposundaki görüntüsü geldi. Ancak bu görüntüyü profesyonellik kılıfına sararak aklının bir köşesine itti. Kollarını birbirine kavuşturarak duvara yaslandı. Neville, bana Cassandra Lillo hakkında bildiklerini anlat.
Sessizlik. Onunla ilk nerede tanıştın?
Sessizlik.
Artık suç ortaklığını bırakır mısın lütfen? Veya onu yakalamamızı ve her şeyi senin üzerine yıkmasını mı beklemek istersin?
Tekrar sessizlik.
Shade sen misin Neville? Veya Shade başka biri mi?
Gülümsedi. Şimdi cevap vereceğim.
Bekledi. Her bir hece yavaş bir davul vuruşu gibiydi.
Shade'in kim olduğunu bilmiyorum.
Lian Hua masaya yaklaşıp onun donuk gözlerinin tam içine baktı.
Demek öyle, bence biliyorsun.
Lian Hua'nın masaya gidip dijital ses kayıt cihazının dur düğmesine bastığını gördüm ve sonra Melissa doğru iyice eğilip bir şeyi açıklığa kavuşturayım Neville. Ben bu oyunu senden daha iyi biliyorum ve sen kazanamayacaksın. Artık kontrol sende değil, bende ve ben bir kadınım dedi.
Güzel, iyi bir taktik Lian Hua. İşte kastettiğim buydu. Melis'in yanağını seyirdiğini fark ettim. İplerin onun yerine bir kadının elinde olması fikrine tahammülü yoktu. Güzel. Parmağını aşağıya indirip kaydet düğmesine tekrar bastı.
78. Bölüm. Lian Hua, Creighton Malice'in suratındaki zoraki gülümsemeyi fark etti. Ancak sözlerinde bir küçümseme gizliydi.
İyi bir denemeydi Ajan Jiang, çok iyi bir deneme. Bunu size akademide mi öğrettiler? Klasik güç oyunları ve gözdağı verme teknikleri. Dur bir tahminde bulunayım. Şüpheliyi konuşturmak için elinden gelen her şeyi yap. Tehdit et, egosuyla oyna, sakinleştir. İlgileniyor gibi yap. Güvenini kazanmak için en çok istediği kişi ol. Bir arkadaş, bir dert ortağı, bir hayran, anne figürü, bir baştan çıkartıcı. Nasıl gidiyorum?
Lian Hua'nın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi.
Aynı dersi almış olmalıyız.
Hareket, karşı hareket. Melis sustu. Evet, Lian Hua bir şey yakalamıştı. Belki kriminoloji dersleri almıştı. Belki eskiden polis teşkilatındaydı. Bunu daha sonra araştırmak için not ettim. Not defterini çevirip bir şeyler karaladı. Ne yazdığını göremiyordum. Gözü sürekli Melis'in üzerinde olduğu için kendisi de göremiyordu. Melis'in Lian Hua'nın arkasındaki duvarda Dan'ın asmış olduğu suç mahalli fotoğrafına baktığını gördüm. Bu tür numaralardan hiç hoşlanmazdım. Bu gibi hilelerle yapılmak istenen, şüphelinin polisin kendisi aleyhinde binlerce delile sahip olduğunu düşünmesini sağlamaktı. Ancak suçsuz insanlar bir dizi delili gördüklerinde sinirleri bozulur ve hiç yapmamış oldukları şeyleri itiraf etmeye başlarlardı. Korku genelde insanlara sonradan pişman olacakları şeyleri yaptırır veya söyletirdi. Melis sanki camın diğer tarafından düşüncelerimi okumuştu.
Bu fotoğrafların beni korkutması mı gerekiyor Ajan Jiang? İtiraf etmemi mi sağlayacaklar? Üzgünüm ama bugün hiç günah çıkartacak havamda değilim. Ben Katolik değilim.
Dudaklarında sinsi bir gülümseme belirdi.
Ayrıca senin de rahibe benzer bir tarafın yok.
Normalde günah çıkartır mısın Neville?
Sadece Tanrı'ya.
Demek Tanrı'ya inanıyorsun.
Evet.
Ve günaha da inanıyorsun.
Sessizlik oldu. Tanrı'nın Kabil'e ne söylediğini biliyor musun Ajan Jiang?
Ne söyledi?
Tanrı ona günahın onun yanında çömelip beklediğini, ona hükmetmek istediğini, ancak günahın ona değil onun günaha hükmetmesi gerektiğini söyledi.
Peki Kabil Tanrı'nın dediğini yaptı mı?
Hayır, günah ona hükmetti. Soyumuzun ilk evladı ikinci evladını öldürdü. Ne miras ama.
Lian Hua hiç duraksamadan, sana da olan bu mu Neville? Sana da mı günah hükmetti? Bu yüzden mi kadınları öldürdün dedi. Creighton cevap vermedi.
Lian Hua bir süre bekledi ve sonunda
''Neville, neden bugün yanında bir avukat istemedin?'' diye sordu.
''Belki avukatlarımın duymasını istemediğim, sadece sana söylemek istediğim bir şey vardır.''
''Seni dinliyorum.''
''Yaklaş.'' Hiç tereddüt etmedi, ona doğru yürüdü ve iki elini masaya koyup kulağını dudaklarına yaklaştırarak ona doğru eğildi. Dan ayağa kalkıp çift taraflı cama doğru yürüdü. ''Ne yapıyor?''
''Onu konuşturuyor.'' dedim. ''Bunu yapmak için orada bulunuyor.''
Lian Hua, Merlis'in ekşi nefesini hissedebiliyordu.
''Boğulmak.'' dedi kaba ve kısık bir sesle. ''Korkunç bir ölüm şekli olmalı. Sence de öyle değil mi Ajan Jiang?''
Lian Hua'nın düşünceleri kafasında hızla dönüp duruyordu. Cassandra'nın su deposundaki görüntüsü. Tuhaf bir kırmızı duman gibi çevresinde sürüklenen ve onu güzellik ve ölümün garip karışımıyla saran kıpkırmızı gece elbisesinin kumaşı. Şık bir tasarım kefen. Cassandra'nın güçlükle nefes almaya çalışarak suda boğulmak üzere olması. Şimdi gördüğü yüz artık Cassandra'nın yüzü değildi, kendi yüzüydü. Suyun içinde solgun ve ruhsuz bakıyordu, kendisinin ölü görüntüsü. Lian Hua düşüncelerini kafasından silkeleyip attı.
''Bu nedenle mi yapıyorsun Neville?'' diye fısıldadı. ''Boğularak ölmenin korkunç bir ölüm şekli olduğunu düşündüğünden mi?''
Birbirlerine bir şeyler fısıldıyorlardı. Ne dediklerini duyamıyordum. Daha sonra Lian Hua'ya sorarım diye düşündüm. Birkaç dakika konuştuktan sonra Merle sırıttı ve Lian Hua geri çekildi.
''Bir fikrim var.'' dedi Merlis. ''Bir katilin nasıl düşündüğüyle ilgileniyorsun. Haydi bir oyun oynayalım.'' ''Sen bana cinayetler hakkında sorular sor, ben de katilin aklından neler geçtiğini tahmin ederek sana cevap vereyim.'' ''Tabii tamamen varsayıma dayanarak buna en iyi tahminim.'' diyelim.''
Bunu daha önce de görmüştüm. Suçluların kendileri suçu işleyen değil de izleyenmiş gibi olayları üçüncü bir kişinin ağzından tekrar anlatmaları sıkça rastlanan bir şeydi. Sözlü olarak işledikleri suçtan kendilerini soyutlamaları, itiraf etmelerini kolaylaştırıyordu. Ardından Melis direkt çift taraflı cama baktı.
''Nasıl bir fikir millet, eğlenceli gibi değil mi?''
İzlediğimizin farkındaydı ve ilgiden zevk alıyor gibiydi. Bu adamı konuşturmak kolay olmayacaktı. ''Pekala Neville'' dedi Lian Hua. ''Bana nasıl olduğunu anlat bakalım. Daha önce binlerce katille konuştum. Bakalım bunu onlar kadar iyi yapabilecek misin? Olayı bir katilin hissettiklerini hissetmemi sağlayabilecek kadar etkili ve güzel anlatabilecek misin?'' Hafif bir gülümseme Melis'in yüzünü buruşturdu. Bir sigara çıkartıp bandajlı eliyle okşamaya başladı. ''Ben olsam ona sigara paketi vermezdim. Anlaşılan dedektif Dan'ın yöntemleri farklıydı.''
''Ah sanırım beni yanlış anladın.'' Bandajlı eliyle masayı ovdu. ''Bir katilin hissettiklerini hissetmeni değil, bir kurbanın hissettiklerini hissetmeni istiyorum.''
''Tamam hazırım.'' dedi. ''Beni bir kurban gibi hissettir.''
''Elimden geleni yapacağım.''
30. Ayrımın sonu. Sayfa 405.